Iron 5, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 57. 5. kısım. Saat 5'te merkezdeki toplantı odalarından birinde toplandılar. Wallander bundan daha sessiz geçen bir toplantı hatırlamıyordu. Kesik parmak masanın ortasında plastik torbanın içinde duruyordu. Björk'ün parmağı görmemek için sandalyesini hafifçe çevirdiğini fark etti. Onun dışında herkes masanın ortasındaki parmağa sessizce bakıyordu. Bir süre sonra hastaneden bir ambulans gelerek parmağı alıp götürdü. Ardından Swedberg kahve getirmeye gitti ve Björk'te toplantıyı açtı. Bir kez daha nutkum tutuldu diye başladı söze. Aranızda bu parmağa ilişkin bir açıklaması olan var mı? Kimseden ses çıkmadı. Bu aslında öylesine sorulmuş bir soruydu. Wallander dedi Björk. Araştırmada ne kadar yol aldığımızın kısa bir özetini verir misin? Pek kolay olmayacak dedi Wallander ama yine çalışacağım. Not defterini açarak sayfaları çevirdi. Louis Ackerblom 4 günden beri kayıp diye başladı söze. Kesin konuşmak gerekirse 98 saatten beri kayıp. Bildiğimiz kadarıyla onu gören yok. Onu ve arabasını ararken bir evde büyük bir patlama oldu. Louis'in o evde olabileceğini düşünmüştük. Evin sahibinin bir süre önce öldüğünü ve binanın varisler tarafından satılığa çıkarıldığını biliyoruz. Onları Varnamo'da yaşayan bir avukat temsil ediyor. Ev bir yıldan beri boş. Varisler evin satılması ya da kiralanması konusunda henüz kesin bir karar alamamışlar. Varislerin bir kısmının evi satın almaları da söz konusu. Avukatın adı Holmgren. Varnamo'daki meslektaşlarımıza avukatla konuşmalarını rica ettik. Varislerin adlarını ve adreslerini öğrenmek istiyoruz. Konuşmasını sürdürmeden önce kahvesinden bir yudum aldı. Yangın saat 9'da başladı dedi. Kanıtlar zaman ayarlı, çok güçlü bir patlayıcının kullanıldığını gösteriyor. Yangının her zamanki basit nedenlerden ötürü çıktığını düşünmemizi gerektirecek bir neden yok ortada. Holmgren evde gaz kaçağı olmadığından emin. Ev geçen yıl baştan sona onarılmış. Yangın söndürme işlemleri sürerken polis köpeklerinden biri yangından yaklaşık 25 metre ötede bir insan parmağının kokusunu aldı. Bu sol elin ya işaret ya da orta parmağı. Bir zenciye ait. Teknik servis elemanlarımız her şeyi didik didik aradılar ama başka bir şey bulunamadı. O bölgede yoğun bir arama yaptık ama biz de hiçbir şey bulamadık. Ne Louis Ackerblom'u ne de arabasını bulabildik. Ev havaya uçtu ve biz bir zencinin parmağını bulduk. Hepsi bu kadar. Björk yüzünü buruşturdu. Doktorlar ne diyor diye sordu. Hastaneden Maria Lestadius buradaydı dedi Swedberg. Adli tıpla hemen bağlantı kurmamız gerektiğini söyledi. Parmak okuma konusunda uzman olmadığını belirtti. Björk tedirginlikle kıpırdadı. Tekrar et bakayım dedi. Parmak okumak mı dedi. Evet aynen böyle söyledi diye karşılık verdi Swedberg. Björk yine her zamanki gibi gereksiz bir şeyin üstünde durmuştu. Björk anlamsız bakışlarını boşluğa dikmişti. Parmaklarıyla masanın kenarından trompet çalmaya başladı. ''Bu çok kötü'' dedi. ''Şöyle söyleyeyim, hiçbir şey bilmiyoruz. Robert Ackerblom kayda değer bir şey söylemedi mi?'' Wallander şimdilik kelepçelerden söz etmemeye karar vermişti. Aksi halde konunun başka bir yöne çekilmesinden korkuyordu. Ayrıca kelepçelerin genç kadının kaybolmasıyla bir ilgisi olduğundan emin de değildi. ''Hayır'' diye yanıtladı. ''Bana kalırsa Ackerblomlar İsveç'in en mutlu ailesi.'' ''Kadın dini açıdan psikolojik bir bunalım geçiriyor olabilir mi?'' diye sordu Björk. ''Mezheplerle ilgili oldukça garip şeyler duyuyoruz.'' ''Metodistler garip değil ki. Kilisemizin en eski mezheplerinden biri. Ama doğrusunu istersen ne işe yaradıklarından haberim bile yok.'' ''Bunu da incelemeliyiz.'' dedi Björk. ''Şimdi ne yapmamız gerekiyor?''
''Basın toplantısının meyvelerini toplamayı ümit edelim.'' dedi Martinson. ''Belki birkaç kişi arayıp yararlı bilgiler verebilir.''
Björk, telefon trafiğini düzenleyecek bir iki eleman daha gönderdim santrala dedi. Yapmamız gereken başka bir şey var mı?
Elimizdekilere bir bakalım dedi Wallander. Pek fazla bir şey yok değil mi? Yalnızca kesik bir parmak var. Bu da bir yerlerde sol elinin parmaklarından biri kesik olan bir zencinin olduğunu gösteriyor. Bu da adamın bir doktora ya da bir hastaneye gereksinimi olduğu anlamına geliyor. Eğer henüz hastaneye ya da doktora gitmemişse mutlaka yakında gidecektir.
Adamın polisle bağlantı kurma olasılığını da göz ardı edemeyiz. Hiç kimse durup dururken kendi parmağını kesmez. Yani buna sıklıkla rastlanılmaz demek istiyorum. Bir başka deyişle biri ona işkence yapmış olmalı. Adamın ülke dışına kaçmış olabileceğini de göz önünde bulundurmalıyız.
Parmak izleri dedi Swedberg. Yasal ya da yasa dışı olarak bu ülkede kaç Afrikalının olduğunu bilmiyorum. Ama dosyalarımızda parmak izini bulma olasılığını da yabana atmayalım. Ayrıca Interpol'e de haber verebiliriz. Son yıllarda Afrika ülkelerinin çoğunda suç dosyalarının kabardığını biliyorum. Bir ya da iki ay önce İsveç Polisi Dergisi'nde bu konuyla ilgili bir yazı çıkmıştı. Kurt'a katılıyorum. Louis Ackerblom ve bu parmak arasında bir bağlantı görmesek bile olduğunu varsaymalıyız.
Bu haberi gazetelere bildirelim mi diye sordu Björk. Polis parmağın sahibini arıyor. Haberi manşetten verebilirler.
İyi fikir dedi Wallander. Bu haberi vermekle bir şey yitirmeyiz.
Björk bunu düşüneceğim dedi. Biraz daha bekleyelim. Ülkedeki her hastanenin uyarılması konusuna katılıyorum. Doktorlar bir şeyden kuşkulandıklarında polise haber vermekle yükümlüdürler değil mi?
Swedberg ama aynı zamanda da sır saklamakla yükümlüdürler diye hatırlattı. Yine de hastanelerle bağlantı kurmamızda yarar var. Sağlık merkezleriyle de. Ülkemizde kaç tane doktor olduğunu bilen var mı?
Kimse bilmiyordu.
Ebba'ya öğrenmesini söyle dedi Wallander.
Ebba'nın İsveç Tıp Merkezi'nin sekreterine ulaşması 10 dakika sürmüştü.
İsveç'te 25 binden fazla doktor varmış dedi Wallander Ebba ile konuştuktan sonra.
Şaşkınlıkla bakıştılar. 25 bin doktor. Martinson öfkeyle onlara ihtiyacımız olduğunda neredeler diye homurdandı.
Björk sabırsızlanmaya başlamıştı. Bu bizi bir yere götürür mü diye sordu. Götürmezse hepimizin yapacak bir yığın işi var. Yarın sabah saat 8'de toplanalım.
Ben hastane işiyle ilgileneceğim dedi Martinson. Telefon çaldığında not defterlerini toplamışlar, salondan çıkmak üzereydiler. Martinson'la Wallander koridora çıkmıştı bir de. Björk arkalarından seslendi.
Bingo! Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Arabayı bulmuşlar galiba. Arayan Noren'di. Yangını izlemeye gelen bir çiftçi birkaç kilometre ötedeki gölde bir araba olduğunu söylemiş polislere. Siobo dışında bir yerlerde dedi galiba. Noren olay yerine gitmiş ve çamurlu suyun arasından çıkan bir radyo anteni görmüş. Adı Antonson olan çiftçi arabanın bir hafta önce orada olmadığından eminmiş.
Tamam hemen gidelim dedi Wallander. O arabayı bu akşam sudan çıkartmalıyız. Bu yarına kalamaz. Projektörle vinç bulmalıyız.
Umarım arabada kimse yoktur dedi Swedberg.
Biz de bunu öğrenmeye gidiyoruz zaten diye karşılık verdi Wallander. Haydi.
Göl Siobo yolunda Krageholm'un kuzeyinde çalılık alana yakın ulaşılması zor bir yerdeydi. Polisin olay yerine projektörlerle vinç getirmesi 3 saat sürmüştü ve arabayı bağladıklarında saat gecenin 9.30 olmuştu. Daha sonra da Wallander göle girdi. Noren'in arabasındaki yedek tulumlardan birini üstüne geçirmişti. Islandığının ve üşümeye başladığının farkında değildi. Tüm dikkatini arabanın üstünde yoğunlaştırmıştı. Hem gergin hem de tedirgindi. Bunun aradıkları araba olmasını diliyordu içinden. Ama öte yandan da Louis Ackerblom'u arabanın içinde bulmaktan çok korkuyordu.
Her ne olursa olsun bir şeyden kesinlikle eminiz dedi Swedberg. Bu bir kaza değil. Araba görülmemesi için çamurların içine özellikle itilmiş. Büyük bir olasılıkla da bu işlem gece yarısı yapılmış. Çünkü arabayı iten kimse radyo anteninin görüldüğünü karanlıkta fark edememiş.
Wallander başını onaylarcasına salladı. Swedberg haklıydı. Kablo yavaşça gerildi, vinç çekmeye hazırlandı, arabanın arka tarafı yavaşça ortaya çıktı. Wallander araba konusunda uzman olan Swedberg'e baktı.
''Aradığımız araba mı?'' diye sordu.
''Bekle biraz.'' diye karşılık verdi Swedberg. ''Tam olarak göremedim.''
Daha konuşmalarını yeni bitirmişlerdi ki kablo koptu ve araba yeniden çamurlu sulara gömüldü. Her şeye baştan başlamak zorunda kalmışlardı. Yarım saat sonra vinç arabayı çekmeye hazırdı. Wallander bir arabaya bir Swedberg'e bakıp duruyordu. Swedberg birden başını salladı.
''Evet o, Toyota Corolla bu. Bundan hiç kuşkum yok.''
Wallander projektörlerden birini arabaya doğru çevirdi. Artık herkes arabanın renginin lacivert olduğunu rahatça görüyordu. Araba yavaşça gölden çıkarıldı. Vinç durdu. Swedberg Wallander'e baktı. arabanın yanına gidip içine baktılar, boştu. Wallander bagajı açtı, o da boştu. "Araba boş," dedi Björk'e.
"Kadın gölün dibinde yatıyor olabilir," dedi Swedberg.
Wallander evet dercesine başını salladı. Gölün çevresi yaklaşık 100 metre kadardı. Ama anten göründüğüne göre suyun fazla derin olmadığı anlaşılıyordu.
"Dalgıçlar gerekiyor," dedi Björk'e, "hem de hemen şimdi." "Hava çok karanlık, dalgıç bir şey göremez ki," diye itiraz etti Björk.
"Sabaha kadar beklesek çok daha iyi olacak."
"Suyun dibine bakacaklar yalnızca," dedi Wallander. "Yarına kadar beklemek istemiyorum."
Björk daha fazla tartışmayarak polis araçlarından birine gidip telefon etti. Swedberg de bu arada aracın sürücü kapısını açmış, fenerli arabanın içini araştırıyordu. Sırılsıklam olan araç telefonunu dikkatle inceledi.
"Son aranan numara hafızadadır," dedi. "Büroyu arayıp telesekretere not bıraktıktan sonra belki başka bir yere de telefon etmiştir."
"Güzel," dedi Wallander. "Çok zekice Swedberg."
Dalgıçların gelmesini beklerken arabayı incelemeye koyuldular. Wallander arka koltukta sırılsıklam olmuş pastaları gördü. "Her şey şimdilik yerine oturuyor," diye geçirdi içinden. "Peki ama sonra ne oldu? Yolda ne oldu? Louis Akerblom kiminle karşılaştın? Bu görmek istediğin biri miydi?
Yoksa başka biri mi?
Senin haberin olmadan seni görmek isteyen biri mi?"
"Cüzdan yok," dedi Swedberg. "Evrak çantası da. Torpido gözünde de arabanın sigorta evrakının dışında bir şey yok. Ha, bir de İncil var."
"Elle çizilmiş bir yol haritası var mı? Bak bakalım," dedi Wallander.
Ama Swedberg haritayı bulamadı. Wallander yavaşça aracın çevresinde dolaştı. Araba bir yere çarpmamıştı. Louis Akerblom kaza geçirmemişti. Polis araçlarından birinde oturarak termostan kahve içtiler. Yağmur durmuştu. Gökte tek bir bulut bile yoktu.
"Acaba kadın gölün dibinde mi?" diye sordu Swedberg.
"Bilmiyorum," diye yanıtladı Wallander. "Olabilir."
İki genç dalgıç itfaiyenin acil araçlarından biriyle olay yerine geldi. Wallander ve Swedberg'in ellerini sıktılar. Daha önceden tanışıyorlardı.
"Gölde ne arayacağız?" diye sordu dalgıçlardan biri.
"Ceset olabilir," dedi Wallander. "Evrak çantası ve bir cüzdan da olabilir. Belki de bizim aklımıza gelmeyen başka bir şey."
Dalgıçlar hazırlıklarını tamamladıktan sonra kirli ve bulanık suya girdiler. Polisler seslerini çıkarmadan onları izliyordu. Martinson dalgıçlar ilk dalışlarını tamamladıktan hemen sonra geldi.
"Demek sonunda arabayı bulduk," dedi.
"Kadın gölde olabilir," diye açıkladı Wallander.
Dalgıçlar çalışkan ve çok dikkatliydiler. Biri arada sırada duruyor, kancayı düzeltiyordu. Gölün dibinden ağaç dalları plastik bir çizmeyle kırık bir kızağı çıkarmışlar, bir kenara koymuşlardı. Saat gece yarısını geçmişti ama hala Louis Akerblom'dan bir iz bulunamamıştı.
"Aşağıda başka bir şey yok," dedi dalgıçlardan biri. "Eğer isterseniz yarın yine dalarız."
"Gerek yok," dedi Wallander. "Kadının orada olmadığı kesin."
Birbirlerine iyi geceler diledikten sonra herkes arabasına binip evine gitti. Wallander evine gidince bir bira içerek bir şeyler atıştırdı. O denli yorgundu ki doğru dürüst düşünemiyordu. Soyunmadan yatağına uzandı, battaniyeyi üstüne çekti. 29 Nisan çarşamba günü sabah saat 7.30'da Wallander polis merkezindeydi. Arabadayken aklına bir şey gelmişti. Papaz Tureson'u telefonla aradı. Telefona Tureson yanıt vermişti. Wallander bu kadar erken bir saatte aradığı için önce özür diledi, sonra da kendisiyle gün içinde mutlaka konuşmak istediğini söyledi.
"Önemli bir şey var mı?" diye sordu Tureson.
"Hayır," dedi Wallander. "Yanıtlanmasını istediğim birkaç sorun var yalnızca. İnsan bugünlerde neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu kestiremiyor."
"Radyodaki haberleri dinledim," dedi Tureson. "Gazeteleri de okudum. Yeni bir şey bulundu mu?"
"Louis'i hala bulamadık," dedi Wallander. "Teknik nedenlerden ötürü araştırmayla ilgili fazla bir şey söyleyemem."
"Anlıyorum," diye karşılık verdi Tureson. "Sorduğum için özür dilerim. Ama Louis'in hala bulunamaması beni çok endişelendiriyor."
Metodist Kilisesi'nde saat 11'de buluşmaya karar verdiler. Wallander telefonu kapatarak Björk'ün bürosuna gitti. Swedberg esneyerek oturuyordu. Martinson Björk'ün telefonuyla konuşuyordu. Björk ise sabırsızlıkla masanın üstüne vuruyordu. Martinson telefonu kapatarak yüzünü buruşturdu.
"Telefonlar gelmeye başladı," dedi. Ama ne yazık ki henüz kayda değer bir bilgi yok. Bir adam telefon ederek geçen perşembe günü Louis Akerblom'u Las Palmas havaalanında gördüğünden adı gibi emin olduğunu söyledi. Yani kaybolmasından bir gün önce.
Hadi başlayalım dedi Björk arkadaşının sözünü keserek. Polis şefinin geceyi iyi geçirmediği anlaşılıyordu. Yorgun ve sinirli bir hali vardı.
Dün bıraktığımız yerden devam edelim dedi Wallander. Araba didik didik aranacak ve Louis Akerblom'la ilgili gelen tüm telefonlar dikkatle dinlenip ciddiye alınacak. Teknisyenlerin neler bulduklarını görmek için yangın yerine bir kez daha gitmek istiyorum. Kesik parmak adli tıbba gönderildi. Şimdi bu konuyla ilgili medyaya haber verecek miyiz, vermeyecek miyiz?
Verelim dedi Björk duraksamadan. Sonra Martinson'a döndü. Martinson, basın bültenini hazırlarken bana yardım et.
Bunu Svedberg yapsın dedi Martinson. Ben 25 bin İsveçli doktorla görüşeceğim için çok yoğunum. Ayrıca sağlık merkezleri ve kliniklerin acil servisleriyle de görüşmem gerek. Bu da bir aylık zamanımı alacak.
Pekala dedi Björk. Varnamo'daki avukatla görüşeceğim. Arada çok önemli bir şey olmazsa öğleden sonra toplanalım.
Wallander arabasına doğru yürüdü. Skane'de güzel bir gün başlamak üzereydi. Durup ciğerlerini temiz havayla doldurdu. Uzun bir kıştan sonra ilk kez baharın gelmek üzere olduğunu hissetti. Yangın yerine gittiğinde kendisine iki sürpriz bekliyordu. Polis teknisyenleri o sabah erkenden çok bereketli bir çalışma yapmışlardı. Birkaç ay önce Yeastad Polis Merkezi'nde çalışmaya başlayan Sven Nyberg karşıladı Wallander'ı. Yeastad'a Malmö Polis Teşkilatı'ndan gelmişti. Wallander onu pek fazla tanımıyordu. Ama çok başarılı ve yetenekli bir polis olduğunu duymuştu. Wallander onunla kolay iletişim kurulmadığına, zaman zaman kaba ve sert biri olduğuna birkaç kez tanık olmuştu.
Bir iki şeye bakman gerek dedi Nyberg plastik bir torbanın içindeki metal parçalarını göstererek.
Bomba mı diye sordu Wallander.
Hayır diye yanıtladı Nyberg. Bomba izine henüz rastlamadık. Ama bu da en az bomba kadar ilginç. Şu anda büyük bir telsiz cihazının parçalarını görüyorsun.
Wallander şaşkınlıkla meslektaşına baktı.
Alıcı ve verici dedi Nyberg. Bunun türünü tam olarak söyleyemem. Ama telsiz meraklıları için çok iyi bir cihaz olduğu kesin. Bomboş bir evde böylesi bir şey bulmak garip. Özellikle havaya uçurulan bir evde.
Wallander başını evet dercesine salladı.
Haklısın dedi. Bu konuda her şeyi öğrenmek istiyorum.
Nyberg plastik torbanın içindeki metal parçalarından birini aldı.
Bu da çok ilginç dedi. Bunun ne olduğunu tahmin edebilir misin?
Tabanca.
Nyberg evet dercesine başını salladı.
Evet tabanca dedi. Ev havaya uçtuğunda içeride cephanelik dolusu patlayıcı ve silah varmış.
Tabancalar cephane deposu havaya uçunca ya yangından ya da basınçlı sulardan paramparça olmuş. Bunun alışılmışın dışında bir model olduğunu sanıyorum. Dipçiyi senin de gördüğün gibi uzun. Bu kesinlikle ne Luger ne de Beretta.
O zaman ne diye sordu Wallander.
Bir şey söylemek için henüz erken dedi Nyberg. Ama kesin bir şey öğrenir öğrenmez seni arayacağım.
Nyberg piposunu doldurup yaktıktan sonra bu konuda ne düşünüyorsun diye sordu. Wallander başını salladı.
Daha önce kafam hiç bu denli karışmamıştı diye karşılık verdi dürüstçe. Bir ipucu bulamıyorum. Kayıp bir kadını aradığımı biliyorum ve bu zaman içerisinde de karşıma sürekli olarak garip şeyler çıkıp duruyor. Kesik bir parmak, telsiz vericisinin parçaları, alışılmışın dışında silahlar. Kim bilir, belki de bu alışılmışın dışındaki nesneleri başlangıç noktası olarak kullanmalıyım. Bunca yıllık polislik yaşantımda hiç karşılaşmadığım bir şeyler var bu olayda.
Sabırlı ol dedi Nyberg. Er ya da geç gerekli olan ipuçlarına ulaşacağımıza eminim. Nyberg işinin başına döndü. Wallander olanları yeniden gözden geçirerek bir süre orada oyalandı. Sonunda vazgeçti. Arabasına binip merkezi aradı.
Çok telefon geliyor mu diye sordu Ebba'ya.
Başımızı kaşıyamıyoruz diye karşılık verdi. Birkaç dakika önce Svedberg uğradı ve bazı telefonların ilginç ve mantıklı bilgiler verdiğini söyledi. Hepsi bu kadar.
Wallander Metodist Kilisesi'nin telefon numarasını Ebba'ya verdikten sonra papazla görüşüp Louis Akerblom'un şirketteki çalışma masasını bir kez daha incelemeye karar verdi. İlk araştırmasını gelişigüzel yaptığı için suçluluk duyuyordu. Yestat'a geri döndü. Tureson'la buluşuncaya kadar bir hayli zamanı olduğundan arabayı meydandaki parka bırakıp elektronik eşya satan dükkanlardan birine girdi. Fazla düşünmeden yeni bir müzik seti alıp parasını kredi kartıyla ödedi. Sonra da evine Maria Gatan'a giderek cihazını kurdu. Cihazla birlikte Puccini'nin Turandot operasının CD'sini de almıştı. CD'yi koydu, kanepeye uzanarak Bayipa Liepa'yı düşünmeye çalıştı. Ne var ki Louis Akerblom'un yüzü gözlerinin önünden gitmiyordu. İrkilerek uyandı ve saatine baktı. 10 dakika önce kilisede olması gerektiğini fark edince de küfretti. Papaz Tureson depo ve büro karışımı bir odada onu bekliyordu. Küçük kilimlerin üstüne işlenmiş incir alıntıları duvarları süslüyordu. Pencerenin kenarındaysa bir kahve makinesi duruyordu. ''Geç kaldığım için özür dilerim.'' dedi Wallander. ''Siz polislerin çok yoğun olduğunuzu biliyorum.'' diye cevap verdi Tureson. Wallander bir sandalyeye oturarak not defterini çıkardı. Tureson'un kahve teklifini geri çevirdi. ''Louis Akerblom'un gerçekten nasıl bir insan olduğuna ilişkin bir resim oluşturmak istiyorum kafamda.'' diye söze başladı. ''Şu ana değin bulduklarım yalnızca tek bir şeyi vurguluyor. O da Louis Akerblom'un kendisiyle barış içinde olduğu ve kocasıyla çocuklarını asla terk etmeyi düşünmediği.'' ''Bu hepimizin tanıdığı Louis Akerblom.'' dedi Tureson. ''Ama aynı zamanda bu benim kuşkulanmama da neden oluyor.'' ''Neden kuşkulanmanıza?'' Tureson şaşırmıştı. ''Böylesine kusursuz bir insanın var olduğuna inanamıyorum.'' diye açıkladı Wallander. ''Herkesin kendine sakladığı bir sırrı vardır. Louis Akerblom'un sırrı neydi peki? Güzel ve mutlu yaşamıyla başa çıkabilecek düzeyde olmadığından, isteyerek ortadan kaybolduğuna inanmıyorum.'' ''Siz de kilisemizdeki herkes gibi aynı şeyi düşünüyorsunuz dedektif.'' dedi Tureson. Daha sonra Wallander o sırada olan şeye tam olarak parmak basamadı. Ama Tureson'un yanıtında dikkat etmesini hissettiren bir şey vardı. Sanki papaz Louis Akerblom'un asla sorgulanmayan imajını savunuyor gibiydi. Yoksa papazın savunduğu başka bir şey mi vardı? Wallander yerinde doğrularak az öncekinden daha önemsiz bir soru sordu. ''Bana cemaatinizden söz edin.'' dedi. ''İnsan neden Metodist Kilisesi'nin bir üyesi olmak ister?'' ''İnancımız ve İncil'i yorumlayış tarzımızdan.'' diye karşılık verdi Tureson. ''Bundan emin misiniz?'' ''Evet.'' dedi Tureson. ''Doğal olarak diğer mezhepler buna karşı çıkacaktır tabii.'' ''Sizin cemaatinizde Louis Akerblom'dan hoşlanmayan biri var mı?'' diye sordu Wallander ve karşısında oturan adamın yanıt vermeden önce bir an için duraksadığı izlenimine kapıldı. ''Sanmıyorum.'' dedi papaz Tureson. ''İşte yine.'' diye geçirdi içinden Wallander. Yanıtında yine tam olarak kesin olmayan bir şey var. Yine kaçamak bir yanıt verdi. ''Neden size inanmıyorum dersiniz?'' diye üsteledi. ''Ama inanmalısınız dedektif.'' dedi Tureson. ''Cemaatimi çok iyi tanırım.'' Wallander birden kendini çok yorgun hissetti. Papazı şaşırtmak için sorularını daha değişik sorması gerekeceğini fark etti. Konuya dolan başlı yollardan değil doğrudan girmesi gerektiğine karar verdi. ''Cemaatinizde Louis Akerblom'un düşmanları olduğunu biliyorum.'' dedi. ''Bunu nereden öğrendiğimi boş verin. Ama ben bu konuya ilişkin görüşlerinizi almak istiyorum.'' Tureson karşılık vermeden bir süre ona baktı. ''Düşmanları yok.'' dedi. ''Ama üyelerimizden biriyle talihsiz bir ilişkisi olduğu doğru.'' Ayağa kalkarak pencereye yaklaştı. ''Kararsızlık içerisindeyim.'' dedi papaz Tureson. ''Aslında az kalsın dün gece sizi arayacaktım ama aramadım. Herkes Louis'in geri gelmesini ümit ediyor demek istiyorum. Yani tüm bu olanların mantıklı bir açıklaması olması için dua ediyorlar. Ama öte yandan endişem her geçen gün daha da artıyor. Bunu yatsıyamam.'' Yerine geçip oturdu. ''Kilisemin diğer üyelerine karşı da sorumluluklarım var.'' dedi. ''İleride tümüyle yanlış değerlendirilecek şeyler söylemek istemiyorum.'' ''Bu konuşma yasal bir sorgulama değil ki.'' dedi Wallander. ''Söyledikleriniz burada kalacak. Not tutmuyorum.'' ''Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum.'' dedi papaz Tureson. ''İçinizden geldiği gibi konuşun.'' dedi Wallander. ''En basit cümlelerle.'' ''İki yıl önce kilisemize biri katılmıştı.'' diye başladı Tureson. ''Polonya feribotlarının birinde mühendisti ve ayinlere gelmeye başladı. 35 yaşında boşanmış, kolay iletişim kurulabilen biriydi. Cemaat onu kısa zamanda benimseyerek arasına aldı. Yaklaşık bir yıl önce Louis Ackerblom benimle konuşmak istediğini söyledi. Kocası Robert'ın bu konuşmadan haberi olmaması için çok ısrar etti. Burada, bu odada oturduk ve cemaatimizin yeni üyesinin kendisine ilanı aşk ettiğini söyledi bana. Aşk mektupları yolluyor ve ona telefon ediyormuş. Louis elinden geldiğince kibar bir şekilde onun duygularına karşılık veremeyeceğini söylemeye çalışmış. Ama adam ısrar edince Louis ne yapacağını kestiremeyerek benim onunla konuşmam için bana gelmiş. Ben de konuştum ve adam birdenbire değişti. Bambaşka biri olup çıktı. Çok öfkelendi. Louis'in kendisini yarı yolda bıraktığını söyledi ve onu kötü etkilemekle suçladı beni. Louis'in kendisini sevdiğini ve kocasını terk etmek istediğini söyledi. Bunlar elbette son derece saçmaydı. Kilise toplantılarına gelmemeye başladı. Feribottaki işinden de ayrıldı. Bizler de sonunda onun buradan temelli uzaklaştığını düşünmeye başladık. Cemaate başka bir kente taşındığını ve çok utangaç biri olduğu için de kimseyle vedalaşmadığını söyledim. Bu Louis'i çok rahatlatmıştı. Ama yaklaşık 3 ay önce her şey yeniden başladı. Louis bir akşamüstü onu evlerinin hemen dışında görmüş. Tabii büyük bir şaşkınlığa ve paniğe kapıldı. Adam yeniden aşkından söz etmeye başlamış. Aslında polise haber vermeyi düşündüğümüzü söylemeliyim. Şimdi haber vermediğimiz için çok pişmanım doğrusu. Bu bir rastlantı da olabilir ama her geçen gün endişem ve korkularım artıyor. Valander sonunda baklayı ağzından çıkardı diye düşündü. Artık elimde dişimi geçirebileceğim somut bir şey var. Kesik parmağı, telsiz istasyonunu ve silahları anlamasam bile şimdi elimde bir şey var. Artık kolları sıvamanın zamanı geldi. Adamın adı ne diye sordu. Stig Gustafsson. Adresini biliyor musunuz? Hayır ama sosyal sigorta numarasını biliyorum. Kilisenin kaloriferini tamir etmişti. Ona bir miktar ödeme yaptığımız için sosyal sigorta numarası var. Treson masaya yaklaşarak dosyaları karıştırdı. 570-503-0470 dedi. Valander not defterini kapattı. Bunu bana anlatmakla çok iyi ettiniz dedi. Bunu nasılsa bir şekilde öğrenecektim. Ama şimdi zaman kazanmış olduk. Louis ölmedi değil mi dedi korku dolu bir sesle Treson. Bilmiyorum diye yanıtladı Valander. Dürüst olmam gerekirse bu sorunun yanıtını bilmiyorum. Valander papazın elini sıkıp kiliseden ayrıldı. Saat 12'yi çeyrek geçiyordu. Hiç olmazsa şimdi izleyebilecek bir yolumuz var dedi kendi kendine. Koşar adımlarla arabasına binerek merkeze doğru yola çıktı. İş arkadaşlarını bir an önce toplantıya çağırmak için sabırsızlıkla odasına gitti. Masasına otururken telefon çaldı. Arayan yangın yerinde araştırma yapan Nyberg'di. ''Yeni bir şey buldun mu?'' diye sordu Valander. ''Hayır'' diye karşılık verdi Nyberg. ''Ama tabancanın modelini öğrendik. Şu dipçikli olanın.'' ''Yazıyorum'' dedi Valander not defterini telaşla açarak. ''Bunun alışılmışın dışında bir tabanca olduğunu söylerken haklıymışım.'' diye sürdürdü konuşmasını Nyberg. ''Bu ülkede bu silahlardan olduğunu bilmiyordum.'' ''Daha iyi'' dedi Valander. ''İzini sürmek daha kolay olur.'' ''9 milimetrelik Astra'' dedi Nyberg. ''Bir süre önce Frankfurt'taki silah fuarında görmüştüm. Silahlara çok meraklı olduğum için unutmam.'' ''Ne malı?'' diye sordu Valander. ''Bunun yanıtı da bir hayli garip'' dedi Nyberg. ''Bildiğim kadarıyla bu silahlar yalnızca bir ülkede imal ediliyor.'' ''Nerede?'' ''Güney Afrika'da.'' Valander kalemini bıraktı. ''Güney Afrika mı?'' ''Evet.'' ''Neden yalnızca orada?'' ''Bir silahın neden bir ülkede gözde olup başka bir ülkede olmadığını bilemem ki ama böyle işte.'' ''Lanet olsun Güney Afrika ha?'' ''Bulduğumuz kesik parmakla bir bağlantısı olduğunu artık yadsıyamayız.'' ''Güney Afrika malı bir silahın bu ülkede işi ne?'' ''Bunu bulmak da senin görevin.'' ''Pekala'' dedi Valander. ''Beni hemen araman iyi oldu. Bu konuyu daha sonra yine konuşuruz.'' Nyberg bilmek isteyeceğini düşünmüştüm. Nyberg dedikten sonra telefonu kapattı. Valander yerinden kalkarak pencerenin yanına gitti. Birkaç dakika sonra kararını vermişti. Louis Ackerblom'u ve Stig Gustafsson'u araştırmaya öncelik verilecekti. Bunun dışındakiler şimdilik bekleyebilirdi. Elimizde bunlar var diye geçirdi içinden. Louis Akerblom'un kaybolmasından 117 saat sonra bunlar var elimizde. Ahizeyi kaldırdı. Artık kendini hiç de yorgun hissetmiyordu. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa 71.